Arap Yarımadası'nda Müslümanların ayakları artık iyice yere basmıştı. Geçmişte hiçbir zaman yerlerinde bu kadar sağlam olamamışlardı. Hayber'den oldukça yüklü bir ganimet ve iş gücüyle dönmüşlerdi. Bir gün Medine kapılarını erkek, kadın ve çocuklardan oluşan bir kafile çaldı. Elbiselerinin çok farklı olmasına rağmen çok fasih Arapça konuşan bu insanlar da kimdi? Yoksa bunlar Mekke'nin zulmünden kaçarak Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanlar mıydı? Evet, gerçekten de onlardı. Mekke'de hayat çekilmez hale gelip dinlerini rahatça yaşayıp geçebilecekleri bir yer arayan ve bütün kapıların yüzlerine kapatılmasından sonra denizden başka yol ve Habeş kralı Necaşi'den başka hami bulamayan ilk muhacirlerdi bunlar. O, çok uzak topraklarda yaşayan ve rızık peşinde koşan bu insanların Arap olduklarını bilmelerine rağmen kendi topraklarını hiç görmemiş, kız ve erkek çocuklardan oluşan yeni bir kuşak doğmuştu. O uzak diyarda en sevdikleri insanları toprağa vermiş, acı tatlı çok günler görmüşlerdi. Allah Resulü'nün ve Müslüman kardeşlerinin Kureyş'le barış anlaşması yaptıklarını duyunca hemen yol hazırlıklarına başlamış ve Necaşi'nin kendileri için hazırlayıp Allah Resulü için gönderdiği hediyelerle doldurduğu iki büyük gemiyle Kızıldeniz'i aşarak Medine'ye gelmişlerdi. Habeşistan'dan gelen kafilenin başkanı, yiğit ve gösterişli bir genç olan Ebu Talip oğlu Cafer'di. Cafer, amcası Hamza'nın cesaretiyle kardeşi Ali'nin kahramanlığını bir arada bulunduran bir yiğitti. Habeşistan'da Arapların bilmedikleri birçok savaş tekniği öğrenmişti. Haşimoğullarının gururu olan amcası Hamza da bu tekniklerden biriyle şehit edilmemiş miydi? Kafilede Kureyş zorbalarının başı Ebu Sufyan'ın kızı Remle de vardı. Remle, yaklaşık 10 yıl önce kocasıyla birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. Ancak kocası bu ülkede Hristiyanlığı benimsemiş ve onu boşayarak Habeşli Hristiyan bir kadınla evlenmişti. Allah Resulü Medine'deyken Remle'nin hikayesini duymuş ve kendisini görmeden onu kendisine nişanlamıştı. Necaşi de ona vekalet ederek nikahlarını kıymıştı. Necaşi, Allah Resulü'nü Hicaz kralı olarak görüyor ve ona diğer krallara davrandığı gibi davranıyordu. Bu çerçevede nikah kıyma işinde de ona vekalet etmişti. Remle, diğer muhacirlerle birlikte Medine'ye döner dönmez Allah Resulü ile evlendi. Habibe adında bir de kızı vardı. Ümeyye oğulları Allah Resulü'nün başkanları Ebu Sufyan'ın kızıyla evlendiğini duyunca biraz gururlanır gibi oldular. Muhammed artık Medine'nin lideriydi ve en güçlü Arap kabilelerinden 15'i ona itaat ediyordu. Ebu Sufyan bu haberi değerlendirirken şöyle dedi: "Artık bunun burnu kırılmaz." Allah Resulü Habeşistan'dan dönen Müslümanları büyük bir sevinç içerisinde karşıladı. Evinde bunların onuruna bir yemek verdi. 30 yaşlarındaki yeni hanımı Ümmü Habibe ile de o gece evlendi. Şölene katılan Müslümanlara şöyle diyordu: "Hangisine sevineceğimi bilemiyorum. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi sevineyim?" Eğer yeni bir savaş çıkacak olursa Cafer İslam ordusunun ön saflarındaki yerini alırdı. Fakat yeni bir savaş için henüz erkendi. Allah Resulü Habeşistan'dan gelenlerin geçimlerinin temini dışında bir şey düşünmüyordu. Bu Müslümanların bir bölümü Habeş kralı Necaşi'nin verdiği bağışlarla rahat bir hayat sürmeye alışmıştı. Allah Resulü bunlardan kendi rızıklarını sağlamak için çalışmalarını istedi. Fakat bazıları dilenmeye devam ediyordu. Bazıları da yiyecek yemek bulamayan yoksullar oldukları için sadaka almaya herkesten çok layık olduklarını iddia etmeye başlamışlardı. Allah Resulü bu Müslümanlara şöyle dedi: "Yoksul, kendisine bir veya iki öğün yemek gelen kimse değildir. Gerçek yoksul, varlığı olmayan ama utanan, diğer insanlardan ısrarla dilenmeyen kişidir." Artık dilenmeyi bırakmalıydılar. Bunlarla birlikte diğer Arap kabilelerinden gelerek mescide yerleşen, gece gündüz ibadet ederek tamamen sadakalarla geçinen bir grup ortaya çıkmıştı. Medine'deki bu durum böyle sürüp gidemezdi. Kimse kimseye yük olmamalıydı. Allah Resulü, Müslümanların kendilerini ibadete vererek rızkı başkalarından beklemelerini ve dilenmelerini uygun görmüyordu. Onun tebliğ ettiği din bunu içermiyordu. Onun getirdiği din bunun tam aksine, yani insanların başlarının dik ve alınlarının açık olmasını istiyordu. O, onurun önemini vurguluyor ve çalışması dışında hiç kimsenin bir diğerine üstünlüğü olamayacağını söylüyordu. Ticaret yoluyla servetlerini büyüten bazı Medineli Müslümanlar, Medine'deki bu durumun düzelmeyeceğini düşünüyorlardı. Bu bağlamda, ganimetler yoluyla büyük servetler toplamış bazı Müslümanlar, mallarının sadaka vere vere eriyip gideceği kaygısıyla sadaka vermemeye başlamışlardı. Allah Resulü bunlara hitap ederek sadaka vermelerini istedi. O, her insanın geçimini temin edebilmek için çalışmasını istiyordu. Fakat zenginler de mal üstüne mal yığmamalıydılar. Kazananlar da yeri gelince vermeyi bilmeliydiler. Allah Resulü bu tür Müslümanlara sürekli şöyle diyordu. Komşusu açken tok yatan iman etmiş değildir. Her kim zenginler arasında mahrum olarak ölürse, Allah ve Resulü o zenginlerden beridir. Kimin fazla bir bineği varsa, onu bineği olmayana versin. Kimin fazla bir malı varsa, onu malı olmayana versin. Hiç kimsenin diğeri üzerinde fazla olmaya hakkı yoktur. Kim Müslümanların dertlerini düşünmeden sabahlarsa, o Müslümanlardan değildir. Allah Resulü'nün bu ve benzeri sözleri, zenginlerden birçoğunu derinden etkilemişti. Hatta zenginlerden biri, bütün servetini sadaka olarak bağışlamayı teklif etti. Allah Resulü bu şahsa şöyle dedi, malını kendi üzerinde tut, bu senin için daha hayırlıdır. Sadakanın hayırlısı, malın fazlalığından olandır. Mescide gittiğinde kendilerini ibadete adayan ve dilenciliği meslek edinen Müslümanlara rastladı. Onlara rızıklarını kazanmak için çalışmalarını emretti. Onlar da çalışarak bir şeyler kazanmalı ve yolda kalmışlara, çalışamayacak durumda olanlara ve istemeye yüzleri tutmayan ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliydiler. Onların kendilerini sırf ibadete vererek rızık peşinde koşmayı terk etmelerini yasakladı. Onun tebliğ ettiği bu yeni din bunu emretmiyordu. Herkes çalışıp bir şeyler kazanmaya gayret etmeliydi. Bütün Müslümanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışmalıydılar. Hanımlarının ve çocuklarının haklarına saygı göstermeliydiler. Kadınlar da kocalarına itaat etmeliydi. O erkekleri kadınlardan soğutacak veya kadınları kocalarını sıkmaya sevk edecek emirlerle gelmemişti. Kadınlar sadece kocalarının huzurunda süslenmeliydiler. Her insan üretici bir güç olmalı, üzerine düşen işi yaparak dünya hayatının güzelliklerinden hiç çekinmeden yararlanmalıydı. Bunu yaparken de İslam'ın koyduğu sınırlara bağlı kalarak Hristiyanlar gibi ruhbanlaşmamalıydılar. Çünkü İslam dininde ruhbanlığa yer yoktu. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsleri ve güzel rızıkları haram kılan da kimdir? Öyleyse güzel rızıklardan yararlanmalı ve kendilerini sırf ibadete vermekten kaçınarak, çalışma gücü olduğu müddetçe çalışarak bir şeyler üretmeliydiler. Müslümanlar arasında en faydalısı, diğerlerine faydalı olanıydı. Kendilerini gece gündüz ibadete veya dilenciliğe kaptırmak, bunun yerine rızık peşinde koşmalıydılar. Dilencilik, onur kırıcı bir hareketti. O ise insanlara kendilerini özgür ve onurlu kılacak bir din getirmişti. Öyleyse şunu unutmayın ki kazançların en güzeli insanın kendi bileğinin gücüyle alnının teriyle kazandığı kazançtır. Bir balta bularak dağlara gitmek ve oradan birkaç parça odun getirip pazarda satarak kazanmak dilenmekten daha hayırlıydı. Zilhicce ayı yaklaşıyordu. Hudeybiye barışının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmişti. İşte yine hac mevsimi gelmişti. Allah Resulü geçen yıl Mekke kapılarından geri çevrilenlerin tümünü topladı ve hanımlarının hepsine yolculuk hazırlığı yapmalarını emretti. Savaş için eğitilmiş devesini hazırlattı. Her ne kadar Hudeybiye anlaşması bu yıl güvenlik içinde hac etmelerini sağlıyorlarsa da tedbiri elden bırakmamalıydılar. Allah Resulü ihrama bürünmüş ve hafif silahlarını kuşanmış Müslümanlarla birlikte yola çıktı. Mekke'ye yaklaştıklarında çevresindekilere şöyle dedi. Mekke'ye silahlarınızla girmeyin ama silahlar yakın bir yerde olsun. Eğer bir ihanete uğrarsak silahlara ulaşmamız kolay olur. Onlara silahları şehre yakın bir yere bırakmalarını ve koruma için 200 kişinin silahlarının yanında kalmasını emretti. Kureyşlilerse anlaşmaya bağlı kalmayı yeğlemişlerdi. Allah Resulü ve beraberindeki Müslümanların Mekke'ye barış içinde girmesine izin verdiler. Allah Resulü 7 yıl sonra ilk defa Mekke'ye giriyordu. Devesinin sırtında muhacir ve ensardan arkadaşlarıyla ağır ağır şehre girdi. Yürekler çok değişik duygularla doluydu. Hemen Kabe'yi tavaf etmeye başladılar. Kabe'nin çevresine dizilen Kureyş büyükleri Müslümanları seyrederken kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Müslümanlar zayıflıktan dökülüyorlar. Allah Resulü çevresindeki Müslümanlara şöyle dedi. Bugün kendini onlara güçlü gösterenlere Allah merhamet etsin. Bunu söyledikten sonra dinç bir şekilde hızlı hızlı yürümeye başladı. Müslümanlar da ona ayak uydurdular. Allah Resulü Müslümanlarla birlikte tavafı tamamladıktan sonra silahları bekleyen 200 kişinin de tavaf edebilmeleri için tavaf edenlerden 200'ünü onların yanına gönderdi. Kureyş hükümeti Müslümanlarla ilişki kurmayı, alışverişte bulunmayı yasaklamıştı. Mekke ileri gelenlerden bazıları da Müslümanları görmemek için şehir dışına çıkmış, civardaki tepelere konaklamışlardı. Kureyş süvarilerinin lideri Velid oğlu Halid, Mekkelileri Müslümanlarla konuşmamaları konusunda uyarmıştı. O da diğerleriyle birlikte Müslümanları görmemek için şehir dışına çıkmıştı. Bütün bunlara rağmen kalpler kaynamış ve Mekkeliler muhacir akrabalarını görür görmez kinlerinden sıyrılarak onlara atılmış ve kucaklaşarak sarmaş dolaş olmuşlardı. Hepsi öbek öbek oturmuş birbirleriyle dertleşiyor, geçmiş günleri anıyorlardı. Muhacirler 3 günlük süreyi çok iyi değerlendirdiler. Arkadaşları ve yakınlarından birçoğunu İslam'a çağırdılar. Hiç de azımsanmayacak sayıda Mekkeli Müslümanlığı kabul edip Allah Resulü'nün yanına giderek İslam'a girdiklerini ilan ettiler. Bu esnada İslam'a girenlerden biri de Velid oğlu Halid'in kardeşi Velid oğlu Velid'di. Allah Resulü onu çok sıcak bir şekilde karşıladı. Onun için dua ederek şunu sordu. Halid nerede? Velid şu cevabı verdi. Allah onu da aramıza katsın. Allah Resulü bunun üzerine şöyle dedi. Onun gibi biri nasıl İslam'ı bilmez? Bize katılsa çok iyi olurdu ve kendisini birçok kişinin önüne geçirirdik. Velid de kardeşini İslam'a sokuncaya kadar mücadele etme sözü verdi. Kureyş hükümeti gördüklerinden ürkmeye başlamıştı. Muhacirlerin aile ve arkadaşlarından sayısız kadın ve erkek İslam'a giriyorlardı. Kureyş hükümetinin temsilcisi Allah Resulüne giderek Mekke'de kalma süresinin sona erdiğini ve bir an önce şehri terk etmelerini istedi. Hac görevi tamamlanmış ve Hudeybiye anlaşmasında belirlenen süre dolmuştu. Allah Resulü hac için gelen Müslümanlara hareket emrini verdi. Ama Kureyş elçisinden kendisine bir gün daha izin vermelerini istedi. Kureyş'in hatırı sayılır hanımlarından biri kendisiyle evlenmek istemiş ve nişan yapılmıştı. Allah Resulü bu düğünü Mekke'de yapmayı çok istiyordu. Elçiye şöyle dedi. Ne olurdu bana izin verseniz de düğünümü sizinle beraber yapsam, size yemek ikram etsem. Kureyş elçisi bu isteğe şu cevabı verdi. Senin yemeğine ihtiyacımız yok. Git artık, yeter. Allah Resulü arkadaşlarıyla birlikte Mekke'den ayrıldı, bir arkadaşını Mekke'de bıraktı. Nişanlısı Meymune, bu arkadaşıyla birlikte Mekke'den çıkarak yolda kendilerine yetişti. Düğün Mekke yakınlarında yapıldı. Meymune, 50 yaşını aşmış dul bir hanımdı. Velid oğlu Halid'in kabilesinden olan bu hanım, asil bir soya ve Kureyş üzerinde önemli bir nüfuza sahipti. Kadın olma bakımından Allah Resulü'nün diğer hanımlarını kıskandıracak bir yapıya sahip değildi. Onlar da bu yeni hanımı kendilerine rakip olacak bir ortaktan çok şefkatli bir anne olarak bağırlarına bastılar. Allah Resulü Meymune ile evliliğinden sonra artık evlenmeyeceğini ilan etti. Karşılaştığı gelişmelerden memnun olarak Medine'ye döndü. Müslümanların çok yüce bir dileklerini gerçekleştirmiş ve Mekke'de Kureyş hükümetinin uyarılarına rağmen birçok insan kendilerine katılmıştı. Sadece Mekke'ye girmesi bile başlı başına bir kazançtı. Bu büyük başağının yankıları bütün Arap kabilelerinden gelmeye başlamıştı. Bu hac, Mekkeliler ve diğer Arap kabilelerinden birçok insanla görüşme imkanı bulmalarını ve onları İslam'a çağırmalarını sağlamıştı. Bu defa olumlu karşılık vermeyenler bile eskiden gösterdikleri sert tepkilerde bulunmamışlardı. Geçen 7 yıl boyunca Müslümanların gerçekleştirdikleri eşsiz zaferler herkesi şaşkınlığa düşürmüştü. Oysa Allah Resulü henüz 7 yıl önce Mekke'den gizlenerek ve çok zayıf bir konumda ayrılmıştı. 7 yıl önce mahzun bir şekilde meçhule doğru yürüyen bu insan bugün zaferlerinin haklı gururunu ve gücünü hiç gizlemeksizin hacı olarak Mekke'ye giriyordu. Aşireti ve Kureyş içinde büyük nüfuza sahip olan Meymune gibi soylu bir hanımla evlenmesi de ayrı bir kazanımdı. Allah Resulü Medine'ye döndükten sonra Arap Yarımadası'na komşu olan kral, prens ve imparatorlara ikinci ve son defaya mahsus olarak elçiler gönderdi ve onları tekrar İslam'a çağırdı. Suriye'deki Busra prensine elçi göndererek onu da İslam'a davet etti. Busra'yı gençliğinden biliyordu. Amcası Ebu Talip ile birçok kez oraya gitmişti. Oranın halkını ve Roma İmparatorluğu'nun baskısı altında çektikleri acıları ve durdurak bilmeyen adalet ve yaşadıkları kaos için insani bir çözüm arayışlarını gayet iyi biliyordu. Allah Resulü Busra'ya gönderdiği elçinin geri dönüşünü bekliyordu. Keşke Busra prensi İslam'ı kabul etse ve halkını dilediği gibi yapmakta özgür bıraksaydı. Allah Resulü'nün bekleyişi hayli uzun sürdü. Yine bir sabah gözleri Busra'ya gönderdiği elçinin yoluna bakarken Velid oğlu Halid'le Ağız oğlu Amr'ın Müslüman olduklarını duyurmak için Medine'ye geldiklerini gördü. Uhud'da İslam ordusunun dağılmasına yol açan Velid oğlu Halid de sonunda İslam dinini kabul etmişti. Allah Resulü bu iki yiğidi sevinçle karşıladı. Kureyş silahşörlerinin sancaktarı da sonunda kendisine katılmıştı. Daha önce Hamza ve Ömer'le gurur duyduğu gibi şimdi de Velid'le ve Amr'la gurur duyacaktı. Allah Resulü huzurunda İslam'a girdiğini ilan eden Halid'e şöyle dedi. Seni hidayete eriştiren Allah'a hamdolsun. Sen de ancak iyiye ve doğruya yönelecek bir akıl olduğunu biliyordum. Halid, Allah Resulüne şu karşılığı verdi. Ey Allah'ın Resulü, bir zamanlar sana karşı olduğum yerlerde yaptıklarımdan dolayı beni bağışlaması için Allah'a dua et. Bunun üzerine Allah Resulü de şöyle dedi. İslam, kendinden önce olanı siler. Allah Resulü, Halid ve Amr'ı ayrı ayrı evlere yerleştirdikten sonra kendisi de istirahate çekilmek üzere evine gitti. O gece sıra eşi Hafsa'daydı. Ama eve gittiğinde Hafsa'nın evde olmayıp babasının evinde kaldığını öğrendi. Yine de başka bir eve gitmeyerek orada kalmayı yeğledi. O gece Mısırlı hanımı Maria yanına geldi. Maria, Mısır'ın en güzel kadınlarından biri olup Ayşe, Hafsa ve Zeynep tarafından çok kıskanılmaktaydı. Hafsa o gece eve geri döndüğünde Maria'yı kendi yatağında gördü ve kızgınlıkla şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki sen beni mahcup ettin. Sana karşı yumuşak olmasam bunu yapamazdım. Allah Resulü Hafsa'nın gönlünü almaya çalışarak bu sırrı diğer eşlerine söylememesi durumunda bir daha Maria'ya gitmeyeceğini söyledi. Kıskançlık alevlerinin yeniden tutuşmasını istemiyordu. Hayatının tekrar kıskançlık döngüsüne kapılmasını istemiyordu. Hafsa, önce sırrını açmayacağına dair söz vermesine rağmen, kıskançlık işkencesine dayanamayarak olup biteni Ayşe'ye anlattı. Tabii Ayşe de Zeynep'e. Birkaç gün sonra Safiye'nin de olaydan haberi oldu. O da güzelliğiyle övünen bir hanımdı. Sonuçta bütün hanımları konuyu öğrendi. Neden Hafsa'yı Maria'ya tercih ederek onun nöbetinde Maria ile olmuştu? Bu, Mısırlı hanım çok güzel ve tatlı olmasına rağmen eşlerin tamamı kendilerinin hepsinden daha güzel olduğuna inanıyorlardı. Neden onu kendilerine tercih etmişti? Ve kıskançlık krizi yeniden tuttu. Ayşe, sadece Maria'yı değil, genç ve güzel olan eşlerin hepsini kıskanıyordu. Allah Resulü bir kez daha bir ay süreyle onları terk etti ve sırrını saklamadığı için Hafsa'yı boşayarak diğerlerini de boşama tehdidinde bulundu. Bu süre zarfında devamlı Büsra'daki elçisinin akıbetini düşünüyordu. Fakat Büsra'ya gönderdiği elçi henüz dönmemişti. Kuru hasırın üzerinde yatmaktan dolayı yıpranmış bünyesiyle hanımlarının yanına giderek kendilerini memnun etmek için Maria'yı terk etmeyeceğini bildirdi. Evlilik hayatlarını bulandırmamaları şartıyla onları bir kez daha affediyordu. Eğer aynı duruma tekrar düşerlerse bu kez kesinlikle hepsini boşayacaktı. Rabbi kendisine daha güzel, kanaatkar ve iyi huylu eşler verebilirdi. Dünya ziynetlerine önem vermeyen, sürekli Rablerine kulluk eden dul ve bakire eşler. Hanımlarının hepsi de ondan özür dileyerek aile huzurlarını bir daha kıskançlık hastalığıyla bulandırmayacaklarına dair söz verdiler. Bundan sonra eşlerinin hepsi onun kalbindeki yerlerini tekrar kazandılar. Arkadaşları sert hasırın onun bedeni üzerindeki etkisini görünce şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, izin ver de hasırın üstüne bir şeyler yayalım. O ise onlara şu karşılığı verdi. Dünya benim için ne ki? Benim dünya ile durumum tıpkı bir ağacın gölgesinde bir süre dinlenip giden yolcunun durumu gibidir. Ve Busra'ya gönderdiği elçinin öldürüldüğü haberi geldi. Ama elçiler öldürülemezdi ki. Bu aşağılama karşısında susmamalıydı. Çileli günler ve geceler boyunca yerleştirmeye çalıştığı yeni dinin heybeti böyle kolay kolay sarsılmamalıydı. Roma İmparatorluğu'nun gücü ne olursa olsun, Roma ordusu ne kadar kalabalık olursa olsun susmamalıydılar. Hemen elçisini öldüren Roma şehrine asker göndermeye karar verdi. Katillere hadleri bildirilmeliydi. Habeşistan'da birçok savaş tekniği öğrenen Cafer gelmişti. Mekke süvarilerin yiğit sancaktarı Halid de kendilerine katılmıştı. Gün artık onların günüydü. 3000 savaşçı topladı ve Suriye'ye hareket emrini verdi. Ordunun başına yeğeni Cafer'i, cesur süvari Halid'i ve askerleri yüreklendiren şair Revaha oğlu Abdullah'ı koydu. Roma ise 200 bin kişilik bir ordu toplamıştı. İslam ordusunun komutanları karşılarında böylesine büyük bir orduyu görünce durumu değerlendirmek için istişareye başladılar. 3000 kişi gelişmiş donanımlara sahip 200 bin kişiye karşı. Komutanlardan biri savaşa girmeyerek durumu Medine'ye bildirmeyi ve destek çağırmayı teklif etti. Ama şair oğlu Revaha Abdullah Müslüman askerlerin arasına dikilerek onları yüreklendirecek şiirler okudu ve sonra şöyle dedi. Biz bu insanlara karşı güçle, sayıyla veya çoklukla değil, Allah'ın bize lütfettiği dinle savaşacağız. Haydi kalkın, sonuçta iki güzellikten birine ulaşacağız. Ya zafer bizim olacak veya şehitlik. Roma ordusu harekete geçmişti. İki ordu Kudüs yakınlarındaki Mute köyü civarında karşı karşıya geldiler. Savaşta en önde sancağı taşıyan Harise oğlu Zeyd, düşman ordusunun içine büyük bir cesaretle ve hızla daldı. Fakat çok geçmeden Roma mızraklarının hedefi oldu ve şehit olarak yere düştü. Bunun üzerine sancağı Cafer-i Tayyar tutup kaldırdı. Atıyla savaş meydanına daldı. Bir süre sonra atı vurulunca piyade olarak sancağı yüksekte tutmaya devam etti. Bu şekilde ilerlerken sancağı tutan eli kesildi. Sancağı öbür eline aldı. Bir süre sonra da o eli kesilince sancağı bağrına basarak tutmaya çalıştı. Ama yağmur gibi inen kılıç darbeleri durdurak bilmiyordu. Sonunda Zeyd de şehit oldu. Ondan sonra sancağı şair oğlu Abdullah kaptı ve şiirler söyleyerek savaşa girişti. Bir süre sonra o da şehit düştü. İslam ordusu dalgalanmaya başlamıştı. Muazzam Roma ordusu karşısında tamamen yok olmamak için derhal geri çekildi. Ordu komutanları sancağın Halid'e verilmesi üzerinde ittifak ettiler. Halid, Müslüman askerleri kurtarmak için bir hileye başvurdu. O gün savaşmadı. Orduyu geri çekti. Ertesi gün ordunun ön saflarını arka saflarla, sağ kanadı sol kanatla değiştirdi. Bu şekilde savaşa başlayıp bir süre sonra geri çekilerek Romalıları çöle çekmek istiyordu. Romalılar Müslümanlara destek geldiğini zannetmeye başladılar. Bir süre sonra da çöle çekilmek istendiklerinin farkına varmışlardı. Çöl savaşı kendilerinin hiç de bilmediği bir savaş türüydü. Roma ordusu büyük bir tuzağa düşmemek için çöl savaşına girmemeye karar verdi. Böylelikle Halid, başlangıçta tamamen yok olmak üzere olan İslam ordusunu büyük bir zayiat vermeden kurtarmış oldu ve Medine'ye geri döndüler. Haberler kendilerinden önce ulaşmıştı. Halk orduyu gayet isteksiz bir şekilde karşıladı. Askerlerin yüzlerine toprak saçıyor ve kaçaklar diye bağırıyorlardı. Allah Resulü ise mücahitlere hayır, sıra onlara da gelecek inşallah diye karşıladı. Allah Resulü Cafer'in evine giderek gözleri yaşlı bir şekilde çocuklarını kucakladı. Sonra Zeyd'in evine gitti. Onun küçük yetimlerini görünce de gözyaşlarını tutamadı. Bir süre onlarla beraber kaldıktan sonra diğer şehit ailelerini de taziyeye gitti. Suriye'ye giden diğer gazilerse evlerinden dışarı çıkamıyorlardı. Şehit olmadan döndükleri için içlerinde garip bir eziklik vardı. Medineliler gazilere gerçekten ağır davranıyorlardı. Allah Resulü bu durumu daha fazla sabredemeyerek halka ordusunun yenilmediğini ve komutanını doğrusunu yaparak orduyu tamamen imha etmekten kurtardığını ilan etti. 3000 yiğit savaşçının tamamen ölerek işin bitmesi neye yarardı? Bütün Araplar kulaktan kulağa Romalıların Müslümanları yok ettiklerini yaymazlar mıydı? Halid'in İslam ordusunu çöle doğru çekmesiyle birlikte savaştan kaçan taraf Romalılar olmamış mıydı? İslam ordusunda her nefer üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştı. Medine halkına düşen ordularına teşekkür etmek ve komutanlarını övmekti. O, dev Roma ordusu karşısında askerlerini büyük bir yenilgiden kurtarmış ve onları Müslümanların daha kalabalık ordularla Romalıları yenmek üzere hazırlanacakları günlere saklamıştı. Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine Medine halkı gazilere karşı tavırlarını değiştirdi. Gaziler de yavaş yavaş evlerinden çıkmaya başladılar. Fakat Müslümanların Roma ordusu karşısında savaş meydanlarından çekilmeleri haberi Kureyş'e de ulaşmıştı. Hudeybiye barışına rağmen Kureyş hükümeti bunu bir fırsat olarak gördü. Ancak Müslümanlara karşı açık açık cephe almak da istemiyorlardı. Bu nedenle Allah Resulü'nün müttefiklerini ondan koparmak için Müslümanlarla ittifak halinde olan bazı küçük kabileleri korkutmayı uygun gördüler. Kureyş bu kabilelere bizzat kendisi saldırmadı. Aksine kendi müttefiklerini bunlara saldırmaya kışkırttı. Ve Kureyş'in müttefiki olan Bekir oğulları Allah Resulü'nün müttefiki olan Huzaalılara saldırarak onlardan 20 kadar Müslümanı şehit ettiler. Huzaalılar derhal Allah Resulüne haber göndererek Bekir oğullarını destekleyen Kureyş'e karşı yardım istediler. Allah Resulü Kureyş'in barışı ihlal girişimlerini duymasına rağmen herhangi bir şey söylemedi. Ama kafasından bir şeyler geçtiği kesindi.